Ayrım 5.
Programdan bir gece önce öğretmenlerden biri bana Soğuk Kral ile ilgili bir soru sormuştu. Kendisine Miss Sullivan'ın bana Jack Frost ve onun çok güzel çalışmaları hakkında anlattıklarını ilettim. Söylediğim bazı şeyler Miss Canby'nin Soğuk Periler hikayesini hatırladığımı itiraf ettiğimi düşündürmüş olmalı ki kendisinin yanıldığını söylememe rağmen Mr. Anagnos'a gidip olanları anlattı. Ertesi gün yapılan Washington'ın doğum günü programını çok iyi hatırlıyorum. Müsamerede kör öğrencilerin sunduğu programda ben sonbahar ve hasat mevsimini canlandırıyordum. Çok güzel ve dökümlü bir elbise giymiştim. Başımda parlak sonbahar yapraklarından bir taç, avuçlarımda ve ayaklarımın dibinde meyve ve tahıl taneleri vardı. Program neşeli ve eğlenceli geçti. Fakat kötü bir şeyler olacağını seziyordum. Üzgündüm ve korkuyordum. Önceleri beni seven ve bana çok iyi davranan Mr. Anagnos, şimdi Mrs. Sullivan'la benim bir başkasının cümlelerini ve fikirlerini çaldığımıza inanıyor, en azından bundan kuşku duyuyordu. Hikayeyi bize hayranlık duymasını sağlamak için kendisine gönderdiğimizi düşünüyordu. Öğretmenlerin ve Perkins Enstitüsü ile ilişkili diğer bazı kişilerin oluşturduğu bir kurul önüne çıkmam istendi. Miss Sullivan'ın beni yalnız bırakması şart koşuldu. Daha sonra bana birçok soru sordular. Bu soruların Soğuk Periler öyküsünün bana daha önce okunduğunu itiraf etmemi sağlamak için düzenlenmiş olduğunu, her soruda benden kuşkulandıklarını ve şüphe ile baktıklarını hissediyordum. Ayrıca yakın bir dostum olan Mr. Anagnos'un bana bakarak sessizce "Böyle kötü bir şeyi nasıl yapabildin?" dediğinde hissediyordum. Bu insanların beni yapmadığım bir şeyden dolayı suçladıklarını biliyordum. Ama bu çektiğim acıyı hafifletmiyordu. Sonunda odadan çıkmama izin verildiği zaman adeta uykuda geziyor gibi hissediyordum kendimi. Miss Sullivan beni rahatlatmaya çalıştığında onu bile fark etmedim. Arkadaşlarımın beni kahraman bulduklarını ve benimle gurur duyduklarını belirten seslerinin gürültüsünü güçlükle duyabildim. O gece yatağımda yatarken ağlıyordum. Öylesine üşüyordum ki sabah olmadan öleceğimi sanıyordum ve de ümit ediyordum. Bu korkunç olay daha büyükken başıma gelseydi ruhumu mahvedebilirdi sanıyorum. Yalnızca 12 yaşında olduğumdan zaman bu mutsuz günlerin üzüntülerini ve acılarını sildi. Miss Sullivan Soğuk Periler hikayesini ve onun yayınlandığı kitabı hiç duymamıştı. Doktor Alexander Graham Bell'in yardımıyla onu bana kimin okumuş olabileceğini bulmaya çalıştı. En sonunda Cape Cod'daki Brewster'da 1888 yazını birlikte geçirdiğimiz Miss Hopkins'in bu kitaba sahip olduğunu buldu. Kadın kitabı bulamadı ama Miss Sullivan tatile gittiğinde beni eğlendirmek için çeşitli kitaplar okuduğunu söyledi. Soğuk Perileri hatırlayamadı ama Birdie ve arkadaşlarının bana okuduğu kitaplardan biri olduğuna emindi. Evini sattığı zaman birçok çocuk kitabını da vermiş olduğundan kitabı bulamadığını söyledi. O zamanlar hikayelerin benim için en ufak bir önemi yoktu. Ancak garip sözcükleri hecelemek, kendi kendini eğlendirmek için başka hiçbir şey yapamayan küçük bir çocuğu oyalamak için yeterliydi. Hikayelerin okunuşu ile ilgili hiçbir şey hatırlamamama rağmen sözcükleri zihnimde tutmak için hiçbir çaba harcayamıyordum. Çünkü geri döndüğümde öğretmenimin bunları açıklamasını bekliyordum. Kesin olan bir şey vardı. Ben dahil kimsenin anlayamamasına rağmen lisanın zihnimde sabitleşti. O yaz Miss Sullivan geri döndüğünde muhtemelen kendisine Soğuk Perilerden bahsetmemiştim. Çünkü o, öncelikle çok ilgimi çeken diğer bir kitabı okumaya başlamıştı. Fakat bir gerçek vardı ki, Miss Canby'nin hikayesi bana okunmuştu. ve uzun bir süre sonra onu tamamen unuttuğumda zihnimde öylesine doğal bir biçimde canlanmıştı ki onu kendi hikayemi zannetmiştim. Zor günlerimde birçok sevgi dolu mesaj aldım. Birisi dışında sevdiğim bütün arkadaşlar benimle arkadaşlığa devam ettiler. Miss Canby bana yazdığı nazik mektupta, bir gün kendi kafandan çoğu kişiye yarayacak ve yardım edecek büyük bir hikaye yazacaksın diyordu. Ancak bu hiçbir zaman olmadı. Sırf zevk olsun diye sözcüklerle bir daha hiç oynamadım. Gerçekten bu kötü deneyden sonra yazdıklarımın kendimin olmamasından sık sık korkar oldum. Sözcükler aklıma kolaylıkla geldikleri zaman bunun onların bana ait olmadıklarına bir işaret olduğunu anlıyordum. Onları üzülerek unutuyor ve başkalarını düşünüyordum. Şimdi bile kendi fikirlerimle kitaplarda bulduklarımı ayıran sınır çizgisini tam olarak kestiremiyorum. Sanırım bu durum kısmen başkalarının gözleri ve kulakları ile birçok şeyin bana iletilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Soğuk Perileri büyük mutsuzluğumdan bu yana okumuşumdur. Aynı zamanda Miss Canby'nin fikirlerini kullandığım bazı mektupları da okudum. Mr. Anagnos'a 29 Eylül 1891 yılında yazdığım mektupta da kitaptakine benzer kelimeler ve ifadeler buldum. O sırada Soğuk Kralı yazıyordum. Bu mektup da gösteriyordu ki zihnim tamamen hikaye ile dopdoluydu. Altın sonbahar yaprakları hakkında Miss Sullivan'ın söylediklerini biliyordum. Evet, onlar yaz sonunda bizi rahatlatmaya yetecek kadar güzeldiler. Aynı düşünce Miss Canby'nin hikayesinde de vardı. Hoşuma giden sözleri alarak onları kendiminmiş gibi kullanma alışkanlığı ilk mektuplarımda ve ilk yazı deneyimimde başlamıştı. Yunanistan ve İtalya'nın eski şehirleri hakkında yazdığım bir kompozisyonda parlak anlatımları adını hatırlayamadığım kaynaklardan değiştirerek almıştım. Mr. Anagnos'un eski Yunan ve İtalyan uygarlıklarına olan büyük tutkusunu biliyordum. Bu nedenle okuduğum kitaplardan kendisinin hoşuna gidecek şiir parçaları ve tarihi konular topladım. Mr. Anagnos bu kompozisyonları çok beğenmiş gibiydi. Fikirlerimin şiirlerdeki gibi aktarıldığını söyledi. Fakat ben onun 12 yaşında kör ve sağır bir çocuğun bunları bir araya nasıl getirebileceğine şaştığını anlayamadım. Fikirler benim olmadığından kompozisyonumun ilgi çekicilikten uzak olduğunu düşünemiyordum. O bana güzel fikirlere karşı olan ilgimi canlı ve açık bir dille anlatabileceğimi gösterdi. Bu ilk kompozisyonlar zihnimi çalıştırıyordu. Bütün küçük ve deneyimsiz insanlar gibi taklit yoluyla fikirleri kelimelere dönüştürmeyi öğreniyordum. Bilinçli veya bilinçsiz olarak kitaplarda okuyup beğendiğim her şeyi hatırlıyor ve kendi yöntemimle değiştiriyordum. Stevenson'ın dediği gibi, genç yazar en iyi sandığını kopya etmeye çalışır ve en iyinin hangisi olduğu konusunda sık sık fikir değiştirir. Bu tür deneyimlerle geçen yıllardan sonra, kafası kelimelerle dolu olan kişi, onları en iyi biçimde nasıl kullanacağını öğrenir. Bu süreci henüz tamamlayamamış olmaktan korkarım. Şurası muhakkak ki hiçbir zaman okuduklarımla kendi düşüncelerimi ayırt edemem. Çünkü okuduklarım zihnimin bir parçası oluyor. Bu nedenle yazdıklarım ilk dikişime benzemekteydi. Dikiş dikmeyi ilk öğrendiğimde değişik cins kumaşları birbirine dikmiştim. Bunlardan bazıları yumuşak, güzel, ipek parçalardı. Fakat çoğu dokuması pek hoş olmayan kaba kumaşlardı. Aynı şekilde kompozisyonumda da benim basit fikirlerim, okuduğum yazarların parlak düşünceleriyle birlikte yer alıyordu. Yazıda bana en zor gelen şey, yarı düşünce, yarı duygudan oluşan çapraşık fikirleri anlatabilmekti. Yazmaya çalışmak bilmece çözmeye benzer. sözcüklere dökmek istediğimiz bir fikrimiz vardır. Ancak sözcükler yerlerine uymaz, uysa bile şekil tam olmaz. Yine de başkalarının bunu başardığını bildiğimiz ve geri dönmek istemediğimiz için denemeye devam ederiz. Geçirdiğim üzücü deneyim beni daha da ileriye götürmüş olabilir. Hiç değilse kompozisyon yazmanın sorunları konusunda beni düşündürmüştür. Tek üzüntüm en iyi dostlarımdan biri olan Mr. Anagnos'un dostluğunu yitirmiş olmamdır. Yaşamımın öyküsü bir dergide yayınlandıktan sonra Mr. Anagnos bana bir mektup yazarak Soğuk Kral ile ilgili olarak suçlu olmadığıma inandığını belirtti. Beni yargılayan kurulun 8 kişiden oluştuğunu belirtiyordu. Bunlardan 4'ü kör, 4'ü ise gören kişilerdi. 4 kişi benim Miss Campbell'in hikayesinin bana okunmuş olduğunu bildiğime inanıyorlardı. Diğer 4'ü ise benden yanaydı ve Mr. Anagnos kendisinin de oyunu onlarla birlikte kullandığını söylüyordu. Bu konuda bir şey bilmiyordum. Bildiğim yalnızca Mr. Anagnos'un benimle sık sık oyun oynadığı odaya girerken hissettiklerimdir. Oda düşmanlarla dolu gibi geliyordu bana. Herkesin benim gerçeği söylediğimden şüphe ettiği duygusuna kapılıyordum. Beni yargılayan kurulu oluşturan kişilerin isimlerini bile bilmiyordum. Benimle hiç konuşmadılar. Hiçbir şey fark etmeyecek kadar etkilenmiş, hiçbir şey sormayacak kadar korkmuştum. Gerçekte sadece bana ne sorulduğunu ve ne söylediğimi düşünebiliyordum. Mr. Anagnos, benim ve Mr. Sullivan'ın suçlu olmadığına 2 yıl boyunca inanıyor gibi görünmüştü. Daha sonra nedendir bilmiyorum fikrini değiştirdi. Soğuk Kral olayından bahsettim çünkü benim yaşamımda ve eğitimimde önemli bir yeri vardır. Herhangi bir yanlış yapmayı önlemek için o konuda bildiğim tüm gerçekleri ortaya koydum. Kendimi savunmak ya da herhangi birini suçlamak amacında değilim. 8. Bölüm. Soğuk Kral olayından sonraki yazı ile kışı Alabama'da geçirdim. Evde olmaktan mutluydum. Soğuk Kral'ı yazdığımdan 1 yıl sonra bir çocuk dergisine yaşamımın kısa bir öyküsünü yazmaya başladım. Bunu yapmak benim için çok güçtü. Yazdıklarımın bir başkası tarafından yazılmış olduğu ortaya çıkarsa ne olur diye soruyordum. O sıralarda yalnızca 12 yaşındaydım. Şimdi geriye baktığımda kendime olan güvenimi yeniden kazanmam için öğretmenimin yazmam konusunda bana nasıl cesaret verdiğini görebiliyorum. 1 yıl öncesinin üzücü deneyiminden hala kurtulmuş değildim. Miss Sullivan, yazma uğraşıma devam edersem bunun bana fikirlerimi ve duygularımı daha iyi kontrol etme olanağı vereceğini çok iyi biliyordu. 1893 yılında benim için en önemli olay, Cleveland başkan olduğu zaman Washington'a gidişimiz ve Niagara şelaleleri ile dünya fuarını gezişimizdi. Ziyaretimiz nedeniyle düzenli çalışmalar aksıyordu. Dolayısıyla burada olanlar hakkında bir şey söyleyemiyorum. 1893 Mart ayında Niagara'ya gittik. Sanki Amerika'nın aktığı bu noktanın altında durduğum zaman duyduğum hisleri anlatamam. Dünyanın döndüğünü, havanın hareket ettiğini hissedebiliyordum. Niagara'nın ve diğer doğa harikalarının güzelliklerini hissedebilmem birçoklarına garip görünüyordu. Sürekli bana, bu manzara ya da şu müzik sana ne ifade ediyor diye soruyorlardı. Yardan yuvarlanan dalgaları göremiyor ve seslerini duyamıyorsun. Onlar sana ne ifade ediyor? Açık olan bir duygu vardı ki onlar bana her şeyi ifade ediyorlardı. Duyularımla aşkı, sevgiyi, dini, hatta iyiliği anlayamıyorum. Fakat onlar yaşamı anlamama yardımcı oluyorlar. 1893 yazında Miss Sullivan ve ben Doktor Alexander Graham Bell ile birlikte dünya fuarını gezdik. O günleri sevinçle hatırlıyorum. Rüyalarımın birçoğu gerçekleşmişti. Her gün hayalimde dünya çevresinde bir gezi yapıyordum. Dünyanın her yöresinden birçok müthiş şey görüyordum. Şaşırtıcı icatlar, endüstri ve insan becerisinin yarattıkları ve parmak uçlarından kayan insan yaşamının bütün faaliyetleri. Dünya fuarının başkanı, sergilenen eşyaların hepsine dokunmama izin verdi. Hindistan pazarlarını ve ilginç yapıları ile Kahire şehrini gördüm. Her akşam Venedik kanalları gibi kanallarda gezindik. Ayrıca bir Viking gemisinin güvertesine çıktım. Boston'da modern bir savaş gemisini ziyaret etmiştim. O çağdaş gemide çok miktarda makine vardı. Bu eski gemide ise tek makine denizcilerin kendileriydi. Bu gemiden biraz uzakta Kristof Kolomb'un Amerika'ya yolculuk ettiği gemi olan Santa Marina'nın bir modeli duruyordu. Kolomb'un kamerasını ve yolculukta kullandığı basit araçları inceledim. Bilinen dünyadan bilinmeyene doğru yaptığı yolculukta neler hissettiğini hayal edebiliyordum. Güney Afrika pavyonunda topraktan elmas çıkarma işlemi hakkında birçok şey öğrendim. Olanaklar el verdiğince hareket halindeki makinalara dokundum. Böylece taşların nasıl tartıldığı, kesildiği ve parlatıldığı hakkında daha iyi bilgi sahibi oluyordum. Doktor Bell de her yere beraber geliyor ve kendine özgü yeni yöntemiyle bana en ilginç şeyleri anlatıyordu. Elektrik bölümünde telefonları ve diğer ilginç buluşları inceledik. Doktor Bell uzak mesafelere mesajların teller üzerinde nasıl iletildiğini açıkladı. Eski uygarlıklardan kalan eserleri de inceledik. En çok uzun yıllar önce yaşamış olan Meksika Kızılderilileri tarafından yapılmış taştan araçlar ilgimi çekti. Dokunmaktan biraz korkmama rağmen Mısır mumyalarını da ilginç buldum. Bütün bunlar bana insanlığın evrimi konusunda evvelce duyduklarım ve okuduklarımdan daha çok şey öğretti. Bütün bu yeni deneyimler bana birçok yeni kelime kazandırdı. Fuarda geçirdiğim 3 haftada küçük bir çocuğun oyuncaklara ve hikayelere olan ilgisinden, günlük yaşamı anlamak ve değerlendirmek arzusuna doğru büyük bir sıçrayış yaptım. 1893 Ekim'inden önce çeşitli konuları kendi kendime çalışmıştım. Yunan, Roma ve Birleşik Devletler'in tarihlerini okumuştum. Kabartma baskı ile yazılmış bir Fransızca gramerim vardı ve kafamda basit, küçük alıştırmaları yapabilecek kadar Fransızca biliyordum. Fransızca kitabında bulduğum yeni kelimeleri kullanmaktan hoşlanıyordum. Fakat gramer kurallarına fazla dikkat etmiyordum. Hatta kelimelerin doğru olarak nasıl söyleneceğini de öğrenmeye çalışıyordum. Şüphesiz bu hemen hemen olanaksızdı. Ancak yağmurlu günlerde benim için oyalanacak bir şeyler demekti. Ünlü Fransız yazarların hikayelerinden bazılarını okumaktan zevk duyacak kadar Fransızca öğrendim. Ayrıca konuşmamı düzeltmeye de çok fazla zaman harcadım. Bazı okuma parçalarını ve sevdiğim şiirlerden ezberimde bulunan bazılarını Mr. Sullivan'a yüksek sesle okuyordum. Yanlış bir kelime söylediğim zaman beni düzeltiyor ve sesimi alçaltıp yükselterek konuşmanın daha tabii olmasına yardımcı oluyordu. 1893 Ekim'inde Dünya Fuarı'nın heyecanı durulduktan sonra düzenli saatlerde düzenli dersler almaya başladım. O sıralarda Miss Sullivan ve ben Pensilvanya'daki arkadaşlarımızı ziyaret ediyorduk. Arkadaşlarımızın Mr. Irons adında Latince'yi çok iyi bilen bir komşuları vardı. bana Latince öğretmeye başlamıştı. Kendisini az rastlanan, yumuşak karakterli ve engin tecrübesi olan biri olarak hatırlıyorum. Esas olarak bana Latince öğretti. Fakat hala sevemediğim matematik konusunda da yardım etti. Ve bazı güzel İngilizce şiirleri benimle birlikte okudu. Bir şiirin tarzını anlamayı bir arkadaşın elini sıkar gibi öğrendim. Başlangıçta Latince grameri çalışmaya biraz isteksizdim. Cümlenin anlamı açıkken her kelimenin üzerinde durmanın anlamsız olacağını düşünüyordum. Çoğunlukla Latince cümleler okuyarak ve bütün kelimeleri bilmesem de anlamı kavramaya çalışarak eğleniyordum. Bunu hala yapmaktan hoşlanırım. Bir kişinin öğrenmeye başladığı yabancı dilden elde ettiği fikirler ve izlenimlerden daha güzel bir şey olmadığını düşünüyorum. Derslerimde Miss Sullivan yanımda durarak Mr. Irons'ın söylediklerini elime heceliyor ve benim için yeni kelimeleri buluyordu. Alabama'daki evimize döndüğümde Caesar'ın Gallik Savaşı'nı okumaya başlamak üzereydim. 1894 Ekim'inde New York'taki Wright Humus'un Sağırlar Okulu'na girdim. Miss Sullivan da benimle geldi. Okul seçkin bir okuldu. Bu yüzden dudaktan okuma çalışmaları yapabildim ve geliştirebildim. Ayrıca matematik, coğrafya, Fransızca ve Almanca çalıştım. Almanca öğretmenim el alfabesini kullanabiliyordu. Ve ben yeterli derecede kelime öğrendikten sonra fırsat buldukça Almanca konuşuyorduk. Hemen hemen söylediği her şeyi anlıyordum. İlk yılın sonunda William Tell'i büyük bir zevkle okudum. Gerçekte Almanca'da diğer bütün çalışmalarımdan daha fazla aşama kaydettiğimi düşünüyordum.